أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. Önceki derslerimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının nasıl bizim hayatımızda bir hareket metodu olabileceğine dair bir ders yapmaya başlamıştık. 3 ders yaptık. 4. derse geldik. Ramazan, itikaf, bayram dolayısıyla ara vermiştik. Allah Subhanahu Teala kısmet ederse bugün 4. dersten başlayacağız. En son nerede kalmıştık? En son konuşurken veya geçmiş şöyle bir kısa özetleyecek olursak, İlk başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Mekke'nin durumunu anlattık. Mekke insanlarının ve dünyanın genel olarak durumu neydi? Ve neden böyle bir nübüvvete ihtiyaç vardı? Neden Arabistan'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi? Buna kısaca bir değindik. Sonra bir ders boyunca cahiliye toplumunun özelliklerini anlattık baştan sona. Ve kelime kelime kendi toplumumuzla kıyas ettik. Kıyas sonucunda gördük ki bizim toplumumuz cahiliye toplumundan daha eşit bir toplum. Yani cahiliye toplumunu çok çok geçmiş bir toplum. Buradan neyi çıkardık sonuç olarak? Dedik ki o zaman eğer bizim toplumumuzda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği cahiliye toplumunun özellikleri varsa, biz Peygamber'in başladığı şeyle başlamak zorundayız. Yani namaz, oruç değil bu toplumun derdi. Bu toplumun derdi la ilahe illallah. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zaman başladığı şeyle başlamak zorundayız. Ki gördük ki toplumumuz cehalette ve cahiliyede önceki toplumları çok çok ne yapmış? Çok çok geçmiş. Buna mesela bir örnek de verdik. Dedik Allah subhanahu ve teala müşriklerden bahsederken ne diyordu mesela onlar için? Onları diyordu biz denizdeyken sadece bir olan Allah'a dua ederler. Veya وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ. Yani onlara her taraftan dalgalar geldiği zaman, sıkıştıkları zaman Allah'a dua ediyorlardı. Bizim zamanımızdaki müşrikler ise sıkıntıda da, darlıkta da, zorlukta da Allah'ın dışındaki varlıklara, evliyalara, kabirlere, şunlara bunlara dua ediyorlar. Veyahut da dedi ki mesela onların bir darun nedvesi vardı, parlamentoları, işte büyük millet meclisleri vardı. Bu millet meclislerinde üst tabaka kendi aralarında böyle basit kanunlar yapıyorlardı. Ciddi manada kanun sistemi yoktu yani Araplarda. Fakat bugün bizim toplumumuzda ise ta affedersiniz helaya girişimize dahi kadar kanun yapmışlar. Yani hayatımızın her alanında varlar, cahiliye olarak bizimkilerin koymuş olduğu hükümler, onlarınkilerin koymuş olduğu hükümlerden çok daha fazla. Böyle örnekler vermiştik işte zina konusunda, eğlence konusunda, kadınla hayat konusunda örnekler vermiştik. Bir kıyas yapmıştık. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce, Beysetten önce olan olayları şöyle bir özetlemiştik. Kısa kısa anlatmıştık. Alınacak dersleri almıştık. Bugün de Allah Subhanahu ve Teala kısmet ederse, takdir etmişse ilk vahyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilişinden bahsedeceğiz. İmam Bukhari Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Ayşe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk gördüğü vahiy, ilk ona gelen vahiy sadık rüya şeklindeydi. Hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açığa çıkmasın diyor. Daha sonra diyor Hazreti Ayşe, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu haldeyken ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yalnızlık sevdirildi. Ve diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hatice'nin yanında azığını alırdı. Giderdi geceler boyunca Allah'a ibadet ederdi Hira mağarasında. Daha sonra tekrar dönerdi. Tekrar azığını alırdı belli bir müddet sonra. Tekrar Hira mağarasına ne yapardı? Tekrar Hira mağarasına çıkardı. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Ben bu hal üzerineyken diyor bir gün bana melek geldi diyor. Dedi ki ikra, oku. Dedi diyorum ki ma ene bikari'in. Ben okumayı bilmem. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmiydi biliyorsunuz. Diyor beni öyle bir sıktı ki yani bütün takatim benden kesilene kadar. Tekrar dedi diyor ikra, ma ene bikari'in dedim diyor. Tekrar 3 kere olay tekrarlandı diyor. Üçünde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıyor. Ta takatim kesilene kadar diyor. Sonra diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki ikra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ondan sonra ayetler Alak suresinin ilk 5 ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine iniyor. Tabi şimdi anlatırken mesele çok basit arkadaşlar. Fakat meseleyi şöyle bir düşünün. Karanlıkta oturuyorsunuz. Bırak bir varlığın biri geldi sizi sıktı. Yani böyle bir ses duysak içimiz ürperir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halini düşünün. O yalnızlıkta, o dağda kimsenin ulaşamayacağı yerde nurani bir varlık Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Melek peygamberimize kendi suretinde görünüyor. Delil ne diyeceksiniz? İkinci vahyin inişini sahihinde Bukhari ve Müslim'de peygamber anlatırken ne diyordu? Ben diyordu gökyüzüne baktım, bana birinci gelen melek bir kürsüde oturmuş, yerle göğü kaplamış. Demek ki peygamber o sureti daha önce görmüştü ki onun olduğunu biliyordu. Yani böyle bir suret o mağarada Peygamber aleyhissalatü vesselama görünüyor. Tabi peygamber ürperiyor. Mağaradan çıkıyor. Tabi ben hikaye tarzında anlatıyorum. Hazreti Ayşe rivayet ediyor Bukhari'deki lafzında. Peygamber aleyhissalatü vesselam eve doğru koşarak geliyor. Hazreti Hatice'ye diyor zemmiluni zemmiluni fe inni haşitu ala nefsi. Beni diyor örtün örtün. Çünkü ben kendi nefsimden korktum diyor. Sonra Hazreti Hatice'ye kıssayı anlatıyor. Böyle böyle oldu. Melek geldi beni sıktı. Sonra çıktım kaçtım geldim diye. Hazreti Ayşe diyor ki peygamber, Hazreti Hatice diyor ki peygambere kella vallahi ma yuhzika Allah inneke la tasilur rahme ve tahmilul kille ev ve tahmilul kulle ve teksibul ma'dume ve tu'inu ala nawaibil hakki. Ya Resulallah diyor mümkün değil Allah'ın seni ortada bırakması, Allah'ın seni yani husrana uğratması, üzmesi mümkün değil diyor. Çünkü sen diyor akrabaya iyilik yaparsın, çünkü sen fakirlere yardım edersin, çünkü sen diyor İnsanlara iyilik taşırsın ve sen diyor hak üzerine olan insanlara yardım edersin diyor. Onlarla yardımlaşırsın bu konuda. Senin gibi birini diyor Allah'ın hüzüne uğratması, Allah'ın onu işte rezil etmesi, ihza dediğimiz olay mümkün değildir. Kella diyor. Asla böyle bir şey olamaz. Daha sonra Hazreti Hatice tabi kendi cahiliyede Hristiyan olan ve haniflik dini üzerine, tevhid üzerine olan Varaka İbni Nevfel var. Amcasının oğlu, kendisi kör, peygamberin elinden tutuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Varaka'ya götürüyor. Peygamberin yanına gittikleri zaman diyor kardeşinin oğlunu bir dinle. Bak sana neler anlatacak. Varaka peygamber aleyhissalatü vesselam'ı dinleyince tabi cahiliye toplumunda peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir güneş gibiydi. Herkes onun ne olduğunu, ahlaklarının ne olduğunu yani ona kötülük, şeytani, cinli bir şey olmayacağını özellikle tevhid üzerine olan insanlar biliyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam kıssayı anlatınca şeyde Varaka'ya da meleğin gelişini diyor haza namus ellezî nezzelehu Allahu ala Musa. Allah'ın Musa'nın üzerine indirdiği namustur bu. Cebrail de diyor. Ya leyteni kuntu cezan. Ya leyteni kuntu şaben iz yukhrijuka kavmuka. Kâle ev mukhrijeyhum? Kâle na'am. Lem ye'ti raculun kattu misle mâ ci'te bihi illâ udiyye. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'a keşke diyor seni kavminin çıkaracağı zaman ben genç olsaydım. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki ev mukhrijeyhum? Onlar beni topraklarımdan mı çıkaracaklar? Hani çok tuhaf geliyor. Benim vatanımdan mı kovacaklar? O da peygambere diyor ki لَمْ يَأْتِي رَجُلٌ قَطُّ مِثْلَ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُوْدِيَ. Hiçbir adam senin geldiğin davayla gelmemiştir ki mutlaka ne olmuştur? Mutlaka insanlar tarafından düşman edinilmiştir. İnsanlar onu kendilerine düşman tutmuşlardır diyor. Sonra Hazreti Ayşe diyor Varaka tabi bu temennisine ulaşamadan vefat etti. Ve vahiy belli bir süre sonra ne oldu? Vahiy belli bir süre sonra kesildi. Bu ehli ilmin genel olarak neredeyse ittifak ettikleri Peygamber aleyhissalatü vesselama vahyin ilk geliş şekli. Yani Peygamberimiz Hira'dayken bu şekilde Peygamber'e vahiy geliyor. Tabi şimdi kıssayı başından bir ele alacak olursak, yani bu kıssada aslında çok ibretli noktalar var. Vahyin gelişi. İlk başlangıç olarak Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için diyor ki حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ Peygamberimize yalnızlık sevdirildi. Geceler boyunca azığını alır, çıkardı yüksek bir yerde ne yapardı? Çıkardı yüksek bir yerde Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a يَتَحَنَّتُ الْلَيَالِ Yani geceler boyunca Allah'a ibadet. Buradaki hins günah manasındaki hins değil. Buradaki hins ibadet manasındaki hins. Peygamber aleyhissalatü vesselam geceler boyu Allah'a ibadet ederdi. Birincisi şunu anlıyoruz. Selim olan bir fıtratın, bozulmamış olan bir fıtratın فَطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratın fuhuş ve cahiliye toplumunun içinde barınması mümkün değildir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam da 40 yaşına doğru gelince, nefsi kemale erince ve kendisi zaten günahlardan beri olmasına rağmen, toplumun cahiliye fiillerine iştirak etmemesine rağmen yine o toplumla iç içe kalmayı fıtrat kabul etmiyor. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselama yalnızlık sevdiriliyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında Allah subhanehu ve teala ibadet ediyor. Bir de şöyle düşünürsek biz olayı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın çıktığı yer, mesela ben görmedim orayı da, sadece böyle şekilde falan bir de videoda şey, o abi görmüş orayı. Yani çok yüksek diyorlar. Çıkışı çok zor diyorlar orası. Böyle bir yeri Peygamber aleyhissalatü vesselam ayaklarıyla çıkıyor. Ondan sonra geceler boyunca yalnız başına kalıyor. Bakın bunlar hep zorluk demek. Öyle değil mi? Yani su yok. Su bittiği zaman inip su alacak bir yer yok. Böyle zorluğun olduğu bir yer. Ve bunun yanında melek ilk peygamber aleyhissalatü vesselama geldiği zaman peygamberi sıkıyor. Yani tamam bir raha. Yani yavaş yavaş anlat, güzel güzel anlat, öyle değil mi? İkrade, sıkma beni, niye sıkıyorsun? Buradan anlıyoruz ki bu davetin fıtratında şiddet var. Bu davetin fıtratında sıkıntı var. Yani daha peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy gelmeye başladığı anda peygambere sıkıntıyla beraber vahiy geliyor. Ki üçüncü inecek olan ayette Allah ne diyor peygambere? İnne senulki aleyke kavlen sakila. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Bak peygamberi yetim bıraktı. Peygamberi anne baba şefkatinden uzak tuttu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı açlıkla iftila etti. Ebu Talib'in evinde zorlukla büyüttü. Bir de peygamberi dağlardan mağaralarda, yani şimdiki mesela aynı işte inşallah yani hilafet menheci üzerine kurulacak İslam devletini getirecek olan siyah sancaklıların mağaralarda yaşadığı gibi peygamber aleyhissalatü vesselam büyük yükü yüklenmeden önce bir mağaralarda yaşadı ilk başta. Zorluğu bir gördü. Ve melek kendisine ilk geldiği anda peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bir sıktı. Neden? Çünkü Allah diyor ki لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer diyor biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik diyor, dağı görecektin ki Allah'ın korkusundan paramparça olacağını görecektin diyor. Bu bir beşerin üzerinde indi. Yani dağ olmayan, etten ve kandan oluşan peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine indi bu kelime. Dağın değil de peygamberin üzerine indi. Bu birinci nokta. Kıssadan anlayacağımız selim fıtratı olan bir insanın kesinlikle cahiliye toplumunun içerisinde barınması mümkün değildir. Ki zaten peygamber onlara iştirak etmediğinden dolayı hiç kimse ona dönüp diyemedi. Sen düne kadar bizimle beraber şunu şunu şunu yapıyordun da bugün işte şöyle oldu diyemedi. İşte böyle bir nesil yetiştirmek lazım. Yani cahiliyeden her şeyle uzak kalmış, cahiliyenin hiçbir kötülüğüne bulaşmamış bir nesil yetiştirmeye çalışmak lazım ki onlar da peygamber aleyhissalatü vesselam gibi bu ağır olan yükü yüklenebilsinler. Daha sonra peygamber aleyhissalatü vesselam şeyden çıktığı zaman, mağaradan çıktığı zaman evine geliyor. Öyle değil mi? Evine geldiği zaman peygamberi teselli eden kim? Hazreti Hatice. Burada da eş seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani insan kendini özellikle davetçi kendine eş seçerken, geçen derslerimizde de Hazreti Hatice'den biraz bahsederken bu mevzuya değinmiştik. Yani mesela bizim zamanımızdaki kadınlar olsa ne derler? Vay işte ben sana dedim oralara gitme, başını belaya soktun. İşte efendim gittin geldin, ne oldu belli olmayan yerlere, şöyle oldu böyle oldu derler. Ve Hazreti Hatice ne diyor? Kella vallahi ma yuhzike Allah. Yani Allah seni hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah seni rezil etmeyecektir. Allah seni yarı yolda bırakmayacaktır. Neye dayanarak söylüyor Hazreti Hatice bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gördüğü olağanüstülüklere dayanarak. Yani peygamberin normal bir fert olmadığını, işte sürekli iyilik yaptığını, yalan konuşmadığını, ticarette sadık olduğunu, sözünde emin olduğunu gördüğünden dolayı, iyilikte sürekli yardımlaştığını gördüğünden dolayı, hani senin gibi bir adamı Allah subhanahu ve teala şey yapmaz, Allah subhanahu ve teala rezil etmez diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu da bize insandaki güzel hasletlerin, insandaki güzel özelliklerin topluma ne kadar etki ettiğini gösteriyor. Yani mesela Hazreti Hatice orada peygamberin başka vasfını değil de fakire yardım ettiğini, akrabayla mesela arasında sıla-i rahmi gerçekleştirdiğini, ondan sonra hak üzerine insanlarla yardımlaştığını, hilf-ül fudul meselesini biliyorsunuz cahiliyede. Peygamber kimseye zulmedilmesin diye hilf-ül fudula iştirak etmişti. Bunu biliyor. O zaman İslam davetçilerinin de yaşadıkları toplumda ister davete başlamadan önce ister davete başladıktan sonra toplumla biraz iç içe olmaları lazım. Tabii toplumla iç içe olmaları lazım derken öyle herkese demiyorum yani. Müslüman olan insanlarla veya daveti kabul etmeye açık olan insanlarla Müslümanlar iç içe olması lazım. Yani bir yaşlı teyzenin elindeki bir poşeti taşımayı küçümsememek lazım. Öyle değil mi? Bir yıkılan duvarın binasına yardım etmeyi küçümsememek lazım. Pazardan dönen insanlara yardım etmeyi küçümsememek lazım. Neden? Veya bir akrabayı ziyaret etmeyi küçümsememek lazım. Hazreti Hatice peygamberin rezil olmayacağını, Allah tarafından destekli olduğunu bu özellikleri sayarak zikrediyor yani. Öyle değil mi? Onun için biz de yani peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını kendi hayatına tatbik etmeye çalışan Müslümanlarsak da, onun menhecine göre bir davet metodu oluşturmaya çalışıyorsak da, o zaman bizim de böyle küçük şeyleri toplumda ne yapmamamız lazım? Basite almamamız lazım. Ve yine tekrardan diyoruz burada, Müslüman gençlerin, davetçilerin kendilerine eş seçerken çok dikkatli olmaları gerektiğini görüyoruz. Yani kendilerini teselli edecek, zora kaldıkları zaman ilk destekçilerinin onlar olacağı eşler bulmaları lazım kendilerine. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın Varaka ibn-i Nevfel'e geldiğini görüyoruz. Öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona geldiği zaman ne diyor ona Varaka ibn-i Nevfel? Bu diyor namustur. Yani senin üzerine inen namustur. Buradan da anlıyoruz ki Cahiliye toplumu içerisinde ne vardı? Cahiliye toplumu içerisinde muvahhid olan insanlar vardı. Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl. Öyle değil mi? Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl Bukhari'de peygamber dua ediyor ona. Kendisi ne? Kendisi muvahhid. Varaka ibn Nufeyl muvahhid. Bir tane daha var. Sa'd diye böyle ismi uzun. Bir tane daha var muvahhid olan insanlar. Orada peygamberimize ilginç bir şey diyor. Keşke diyor ben genç olsaydım da kavmin seni bölgeden çıkaracakları zaman ben de sana yardımcı olsaydım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Peygamber aleyhissalatü vesselam şaşırıyor. Eva mukrece yehum. Yani onlar beni çıkaracaklar mı? Öyle değil mi? O da diyor ki yani hiçbir adam senin getirdiğin davayı getirmemiştir ki mutlaka ne olmuştur? Mutlaka düşman edinilmiştir insanlar tarafından. Şimdi arkadaşlar bu noktanın üzerinde davetçiler olarak biraz durmamız lazım. Hristiyan olan tabi tahrif edilmemiş muvahhidlik üzerine olan bir Hristiyan dahi bu Allah'ın değişmez sünnetini biliyor. Yani tevhidle gelen hiçbir insan yoktur ki mutlaka insanlar tarafından ne düşman edilecektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Ve mesela orada diyor ki kavmin seni çıkaracak. Yani kavmin seni topraklarından çıkaracak. Bu Allah'ın değişmez sünnetidir. Mesela Hazreti Şuayb'ı Allah subhanehu ve teala anlatırken Araf suresinde Hazreti Şuayb onlara daveti sunduktan sonra ne diyorlar? قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ. Hazreti Nuh'un kavminden büyüklenenler, aristokrat olanlar, mele olanlar, siyasetçi tabakası diyor ki Hazreti Şuayb'a bak ey Şuayb diyor. Biz seni ve seninle beraber iman edenleri bu topraklardan ne yapacağız? Bu topraklardan çıkaracağız. O da diyor ya biz bunu istemesek de mi? İstemesek de mi bizi çıkaracaksınız veya bizim dinimize döneceksiniz diyorlar. Bu Hazreti Şuayb'ın kavminin Hazreti Şuayb'a söylediği. Allah İbrahim suresinde bunu daha da genişletiyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. Bütün kafirler diyor Allah genel olarak وَقَالَ الَّذ۪ينَ biliyorsunuz isim mevsuller umum ifade ediyorlar. Bütün kafirler kendi kavimlerine dediler ki biz sizi kendi topraklarımızdan çıkaracağız veya siz bizim dinimize döneceksiniz. Allah diyor onlara vahyetti ki siz üzülmeyin. Ben zalimleri helak edeceğim. Yeryüzünün varisleri sizi kılacağım. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Onlardan sonra sizi yeryüzüne yerleştireceğim. Ama bu kimin içindir? Benden korkanlar içindir. Benim hakkımı, kadrimi, kıymetimi bilip benden korkan Müslümanlar içindir. Demek ki arkadaşlar biz buradan bunu anlıyoruz. Özellikle son zamanlarda işte diyalog adı altında işte Hristiyan ve Yahudilerle veyahut da işte müşriklerle diyalog adı altında İslam'a yeni bir elbise giydirilmeye çalışıyor. Yani daha doğrusu böyle Hristiyanlaştırılmış bir İslam. Herkese iyi geçinen, herkese boyun eğen, herkese eyvallah diyen, herkesin kanununu kabul eden, işte laik de benden kardeş olabilir, Hristiyan da benden kardeş olabilir diyen bir İslam anlayışı görüyoruz. Ve karşı taraftaki insanların da bu tür insanlara musamaha ettiğini görüyoruz. Yani dünyanın dört bir tarafında okullar, dünyanın dört bir tarafında dershaneler öyle değil mi? Veya işte bunları parlamentolarına soktuğunu görüyoruz. Yani bunlarla yani oysa Allah diyor ki قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ. Onların size işlerinden gösterdikleri kin ağızlarından açığa çıkmıştır. İşlerinde gizledikleri kin çok daha büyüktür diyor. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Müşrikler ve Yahudiler ey Muhammed ve Hristiyanlar hiçbir şekilde Rabbinizden size karşı bir hayır istemezler. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen Yahudi ve Hristiyanların dinine girmediğin müddetçe onlar senden razı olmazlar. Ama görüyoruz ki bugün bir takım insanlara ne yapıyorlar? Bunlar bir takım insanlardan razı olmuşlar. Razı olmayı bırak. Onlara her türlü imkanı vermişler. İmkan vermeyi bırak. Dünyada neredeyse İslam bayrağını adamlar dalgalandıracaklar. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'in genel ruhuna baktığımız zaman ve Varaka'nın peygambere söylediğine baktığımız zaman kafir olan tabakanın mutlaka İslam'la gelen tabakaya bir karşı çıkması lazım. Onları yurttan çıkarılmayla tehdit etmesi lazım. Bakın Allah subhanehu ve teala Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken, Hud'un kıssasını anlatırken, Salih'in, Şuayb'in hepsinin kıssasını anlatırken bakın zikreder ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru feqala al-mala'u allazina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka tabi'aka illa allazina hum aradiluna badiya ar-ra'y. Hazreti Salih'in kavmi aynı. Ve qala allazina istakbaru min qawmi mala'u allazina istakbaru min qawmihi. Şuayb'inki aynı. Sürekli Kur'an-ı Kerim'de davete başlayınca Müslümanlar, davete başlayınca muvahhidler aristokrat tabaka dediğimiz, yani yönetici mele tabakası diye Allah'ın bahsetmiş olduğu tabakanın Müslümanların karşısında direkt durduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde müsamaha ettiklerini görmüyoruz. Bu İslam'la gelen insanların, neydir bu İslam'la gelen insanların başına gelecek olan değişmez musibeti. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَاُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصُرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Ey Muhammed, sadece sen yalanlanmıyorsun. Senden önceki peygamberler de yalanlandılar. Öyle değil mi? Ve onlar sabrettiler, eziyet gördüler, tekrar sabrettiler. Ta ki bizim onlara yardımımız gelene kadar. Ve Allah'ın bu kanununu değiştirecek hiçbir şey yoktur. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Hak ehli gelir, hakkı haykırır, birileri bunlara düşmanlık eder, birileri bunlara eziyet eder, birileri bunlarla dalga geçer. وَقَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّب۪ينَ Yani mutlaka bir lakaplar takacaklar, kötü kötü isimlerle bunları anacaklar. Böyle oldu mu bu bellidir ki demek ki bu adam peygamberin geldiği davayla gelmiştir. Veya bu cemaat eğer başına, peygamberin başına gelen geliyorsa demek ki bu cemaat neyle gelmiştir? Peygamberin geldiğiyle gelmiştir. Çünkü bana Varaka ne diyor? لَمْ يَأْتِي رَجُلٌ قَدْ مِسْلَ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُوْدِيَ Hiçbir adam senin geldiğin davayla gelmesin ki mutlaka insanlar onu düşman etmişlerdir. Demek ki adamın düşman olması için veya işte mele tabakasının, yönetici tabakanın ona karşı savaş açması için adamın ne olması lazım? Peygamberin geldiği davayla gelmesi lazım. İşte bu bizim için nedir? Bu bizim için ölçüdür. Yani kendisinin Kur'an ve sünnet üzerine olduğunu iddia eden, kendisinin peygamberin menhecini, herkes kime sorsan kim der yani ben Kur'an ve sünnet menheci üzerine değilim diye böyle bir ses işlemesin kimseden. Fakat biz neye bakarız? İnsanların sözleri önemli değildir. Yani ben Kur'an ve sünnet üzerineyim demek çok da önemli değildir. Biz neye bakarız? Ölçümüz var bizim elimizde. Kur'an ve sünnet ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı, yani yürüyen Kur'an dediğimiz, Kur'an'ı kendi hayatına tatbik etmiş olan bir peygamber var önümüzde. İnsanların davalarını peygamberin davasına sunarız. Eğer peygamberiyle uyuşuyorsa, peygamberin başına gelen bunda başına gelmişse, öyle değil mi? Bu adam nedir? Bu adam hak üzerinedir. Yok böyle değilse böyle değildir. Zaten biz normalde eğer cenneti istiyorsak, hani biz şimdi çalışıyor, bir cemaat bunu yapıyor, biri bunu yapıyor, biri bunu yapıyor. Şimdi mesela biz burada oturmuşuz, bir şeyler konuşuyoruz. Bunun sebebi ne? Hepimiz artık en sonda, yani gayede, hiç kimsenin kimseye fayda vermeyeceği, her şeyin açığa çıkacağı günde hepimiz cenneti istiyoruz. Öyle değil mi? Bu cennetin bir fiyatı var. Her zaman söylüyoruz bunu. Bu cennetin bir fiyatı var. Yani nasıl ki biz bir mağazaya gittiğimiz zaman, eğer mağazadaki malın fiyatını mağazanın sahibi belirliyorsa, cennetin sahibi de kimdir? Cennetin sahibi de Allah subhanehu ve teala'dır. Cennetin fiyatını belirleyecek olan da kimdir? Allah subhanehu ve teala'dır. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ Yoksa siz diyor, sizden önceki milletlerin başına gelmeyen sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Peki bizden önceki milletlerin başlarına gelmişti, onlar aç kalmıştı, onlar öyle bir sıkıntılar onlara değmişti, öyle bir sarsılmışlardı ki hatta peygamber ve peygamberle beraber olanlar artık Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Geçen gün mesela hadis dersinde Ashab-ı Uhdud'un kıssasını okuyorduk. Öyle değil mi? Ne gördük? فَاُوْتِيَ بِرَاهِبٍ فَاُوْدِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى رَأْسِهِ Öyle değil mi? Rahip getirildi, kafasına testere konuldu, ikiye bölündü. Sonra o kör adam getirildi, onun kafasına da testere konuldu, o da ikiye bölündü. İşte bizden önceki milletlerin başına gelen bu. Yine mesela Kabbab İbni Ered'in sahihinde rivayet etmiş olduğu hadiste geldik diyor peygambere dedik Ela testansiru lana, ela ted'u lana Ya Resulallah yeter artık bizim için Allah'tan yardım istemez misin? Bizim için Allah'a dua etmez misin? Peygamber diyor aleyhissalatü vesselam sizden önceki milletlerin başına öyle şeyler geliyordu ki onlar diyor demir testerelerle derileri yüzülürdü. Onlar diyor demir taraflarla derileri yüzülürdü. Onların diyor kafasına testere konup ikiye bölünürdü. Yine de bunlar ne olmazdı? Yine de bunlar kendi davalarından dönmezlerdi. Eğer biz de gerçekten menhecimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın menheciyle veya onun geldiği davayla geldiğimizi iddia ediyorsak ve bu uğurda çabalıyorsak işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın geldiği dava budur. Öyle değil mi? Ve gerçekten eğer biz cenneti istiyorsak da nasıl ki başkasının mağazasındaki elbiseye fiyat belirlemek bizim harcımız değilse aynı şekilde Allah'ın mülkünde olan cennete fiyat belirlemek de bizim harcımız değildir. Kendi kendimizi kandırmayalım. Yani beş vakit namazla, bir zekatla, oruçla cennete girilmiyor. Allah subhanehu ve teala bunlarla beraber bizden önceki milletlerin başına gelenlerin bizim başımıza gelmesini de şart koşuyor. Ve diyor اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Ha canını ve malını Allah yolunda verebiliyorsansa, Allah yolunda eğer fedakarlık yapabiliyorsansa o zaman nedir? O zaman sen cenneti istiyorsun ve cenneti hak etmişsin demektir. Yok eğer yapamıyorsansa, böyle bir şeyin yoksa o zaman ne davanın peygamberin davası olduğunu iddia edeceksin, ne de cenneti istediğini ne yapacaksın, ne de cenneti istediğini iddia edeceksin. Bu kısaca böyle bu kıssadan çıkaracağımız az da olsa özet olarak bazı notlar. İlim ehli arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselama vahyin ne zaman geldiğinde ihtilaf etmişler. Çoğunluk genelde Rabi'ül evvel ayında Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy geldiğini söylüyorlar. Fakat bazı alimler şehr-ü ramadan ellezî unzile fîhil Kur'an, o Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir ayetine dayanarak diyorlar ki Kur'an ne zaman indirilmiştir? Ramazan ayında indirilmiştir. Ki Allah-u Alem Kur'an-ı Kerim'den çoğunluğu yani ayete baktığımız zaman ayetin zahiriyle gerçekten Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğini anlamış oluyoruz. Peki birinci grup ne diyor? Birinci grup diyor bu yani şeydir. Gökyüzünden semaya, Allah'ın yanından sevlev-i mahfuzdan semaya indirilmesidir. Bu Ramazan ayında olan. Önemli bir ihtilaf değil. Peki hangi ne zaman indi Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine? Biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnet. Peygamber aleyhissalatü vesselama pazartesi orucu sorulduğu zaman Müslim'de olduğu gibi, Müslim'in rivayet ettiği hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Peygamber diyordu "Huve yevmun vulittu fihi ve yevmun unzile aleyye." Öyle bir gündür ki o günde doğdum, pazartesi günü, ve öyle bir gündür ki o günde benim üzerime vahiy indirildi. Tarih 571'e baktığımız zaman Ramazan ayında pazartesi günü ayın 7'si, 14'ü, 21'i bir de neyi? Bir de 28'ine denk geliyor. O zaman biz bunlardan hangi günü seçeceğiz? Ayın 21'i en mantıklı olanı. Neden? Çünkü Leylatul Kadir'de indi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Kadir gecesi de son 10 günün bitir, tekli olan gecelerindedir. Bir tane pazartesi 21'e denk geliyor. Zaten bir rivayette de Kadir gecesinin 21. gün olduğuna dair biliyorsunuz sahabeden hani çamur rivayeti var anlatmıştır. Böyle de olunca bazı alimler demişler ki 21'e bir şeyin Ramazan'ın 21'inde işte Peygamber aleyhissalatü vesselama ne oldu? Peygamber aleyhissalatü vesselama Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Tabi Allah'ın ben şey dedim 571 dedim 571 değil 610 609 610 611 tarihçilerin ihtilafına göre. Daha sonra arkadaşlar Hazreti Ayşe diyor ki vahiy kesildi. Belli bir süre vahiy kesildi. Vahiy kesildi meselesinde genelde işte Kitab-ı Tabir'de İmam Bukhari diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bu vahiyin kesildiği dönemde yani ikra dedikten sonra vahiy belli bir dönem kesiliyor. Çok bunalıyordu diyor. Bazen hatta dağların tepesine çıkıp kendisini atmayı düşünüyordu. Fakat Cebrail ona gelip diyordu ki sabret ey Muhammed muhakkak ki sen hak ile gönderilmiş olan bir peygambersin. Çünkü çok ağır bir yük gelmiş, nurani bir varlık gelmiş, bir şeyler söylemiş peygambere. Sonra çekmiş gitmiş bir daha da görülmemiş. Ayrıca Varaka peygambere bir şeyler anlatmış. İşte bu budur budur vahiydir sen peygambersin. Hav yurdundan çıkarılacaksın. Yani daha hiçbir şey görmeden herkes işte böyle olacak böyle olacak. Biri seni yurdundan çıkaracak düşman tutulacaksın. Zaten peygamber biraz sıkıntıya düşmüştü. Bu aradayken işte alimlerin ihtilafı var. Yani bir vahiy kesilme dönemi var. Bu vahiy ne kadar kesildi? Genelde yaygın olan 3 yıl diyenler var. 2,5 yıl diyenler var. 6 ay diyenler var. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü normal yani sirenin genel o Mekke dönemini incelediğimizde 10 yıl. Bu 10 yılda peygamberimizin 2-3 yıl gizli bir davet aşaması var. O zaman bu şeyin vahiyin kesildiği dönemin az olması lazım. Yani hatta bazı alimler 3 gün demişler. İbni Abbas 40 gün diyor mesela. Zeccaç tefsirinde 15 gün diyor mesela. Fakat şey gördüm ben. Şeyh Mübarek Furi güzel bir tespit yapmış. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Şevval ayında genelde şeyden çıkardı. Hira mağarasından çıkardı. İkinci vahiy de peygamberimiz diyor ya ben Hira'dan çıktım eve doğru yürürken meleği gökyüzünde gördüm. Diyor biz dedik ki Ramazan'ın 21'inde öyle değil mi vahiy geldi. O zaman kaç gündür kesilme süresi? 10 gün. 10 gün veya 9 gün Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan vahiy kesildi. Peki bu vahyin kesilmesindeki hikmet neydi? Veya bu vahyin kesilmesindeki neden bu vahiy kesildi? Sırf Allah subhanehu ve teala peygambere birden yüklenmemek için. Yani önce gördü, nebi olduğunu anladı. Şöyle biraz kendindeki o ilk gördüğü ürpertiyi bir atsın. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama ne gelecekti? Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama ikinci vahiy gelecekti. İkinci vahyin peygamberimize gelmesi neyin başlangıcı? gizli davet döneminin başlaması. Yani artık Allah peygamberimize ikra dediği zaman peygamberimiz ne olmuştu? Nebi olmuştu. Öyle değil mi? Biliyorsunuz bazı alimler Nebi ile Resul arasında birbirinden ayırmışlardır. Nebi kendisine haber gelen, Resul insanları uyarmakla, insanlara elçi olarak gönderilen. Epey Allah ikra diyor. Kimseye anlat demiyor. Kendin oku diyor. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Nebi oldu. Daha sonra Allah ya eyyuhel muddettir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve siyabeke fe tahir diyeceği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam Müddessir suresinin ilk ayetleriyle beraber ne oluyordu? Bu zaman da Resul oluyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy kesildikten sonra kendisi anlatıyor. Diyor ben vahiy kesildikten sonra gittim diyor tekrardan Hira mağarasında bir ay belli bir süre Hira'da kaldım diyor. Daha sonra diyor oradan çıktım yolda gelirken diyor bir ses beni çağırdı diyor. Sağıma baktım bir şey yok. Soluma baktım. Kıssa sahihinde Bukhari ve Müslim'de. Soluma baktım bir şey yok diyor. Önüme baktım bir şey yok. Arkama baktım bir şey yok. Gökyüzüne baktım ki diyor bana o mağarada gelen melek diyor tekrardan şey olmuş. Tekrardan böyle kendi suretinde oturmuş bana şey yapıyor. Bana bakıyor. Ben diyor çok korktum. Onu öyle görünce yeri ve göğü kaplamış vaziyette. Koştum eve gittim diyor. Hazreti Ayşe'ye diyor ki zemmiluni zemmiluni destiruni destiruni ve sabbu aleyye ma'en barida. Ey Hatice diyor. Beni örtün. Beni örtün. Ve diyor beni şey yapın. Benim üzerime soğuk su dökün diyor. Ben tam bu haldeyken diyor melek orada geldi bana dedi ki işte ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve siyabeke fe tahhir ve rüzze fehcur ve la kemnun testekbir ve li rabbike fasbir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a arkadaşlar melek geldiği zaman yani gizli davetin ilk başlangıcında melek peygamber aleyhissalatü vesselam'a geldiği zaman peygambere ne diyor? Kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen peygamber kum fe enzir. Bakın Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de genelde kâme fiilini kullanıyor. Yani ayağa kalkmak, yerinde oturmamak, bir şeylere karşı durmak öyle değil mi? Yani kalkmak fiili ne? İş, oruç, eylem bildiriyor böyle yerinde duramayan, yerinden kalkan insanlar. Mesela Allah subhanehu ve teala Ashab-ı Kehf'i anlatırken ne diyor? وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Biz onların hidayetlerini artırdık. Ne zaman biz onların hidayetlerini artırdık? İz. O zaman ki kamu فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ne zaman ki onlar o zalim olan tağutun karşısında ayaklandılar ve dediler ki bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbi olan Allah'tır. Aynı şekilde Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a emrettiği zaman böyle uyuşuklukla tamamen zıddı zıddına bir fiille peygamber emrediyor. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Yani sen kalk ve uyan. Bu din donukluk dini değildir. Bu din yerinde oturma dini değildir. Senin üzerine yükleyeceğimiz kelime uyuşukluğu kesinlikle kaldırmaz. Senin işin nedir? Ayağa kalkacaksın ve insanları ne yapacaksın? Ve insanları uyaracaksın. Ve aynı şekilde Allah subhanahu teala fe enzir dediği zaman, insanları uyar dediği zaman din sadece seninle kayıtlı değildir. Yani din sadece biz davetçilere veyahut da ilim okuyan insanlara kayıtlı değildir. Bu dinle aynı şekilde sana indirdiğimiz kelimeyle ne yapacaksın? Kalkıp bir de insanları uyaracaksın. Zaten inşallah ileriki derslerimizde emri bil maruf meselesini anlatırken yani emri bil maruf olmayan bir din düşünülemez. İnsanlara iyiliğin anlatıldığı, kötülüğün nehyedildiği, insanları uyarıldığı ve müjdelendiği, müjdelenmenin olmadığı bir toplum, bir İslam toplumunu ne yapılamaz? Düşünülemez. Daha sonra Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor kum fe endir ve rabbeke fe kebbir. Sen ey Muhammed diyor Rabbini tekbir et. Şimdi burada bir bu noktada bir de ilk inen ayete bakalım. Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ikra. Oku ey Muhammed. Şimdi herkes okuyor. Yani okuma yazmayı bilen herkes okuyor. Sen herkes gibi okuma. İkra bismi rabbike lezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani sen insanlardan farklı ol ey Muhammed. Sen insanlardan saflarını ayır. Özellikle müşrik toplumdan, özellikle cahiliye toplumundan sen saflarını ayır. Burada da Allah diyor وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Sen Rabbini yücelt. Yani nasıl ki o müşrikler putlarını yüceltiyorlar, nasıl ki bu zalimler işte heykellerini yüceltiyorlar, kanunlarını yüceltiyorlar, ilahlarını yüceltiyorlar, kabirlerini yüceltiyorlar, nuskalarını, şunlarını, bunlarını, nazar boncuklarını yüceltiyorlar. Sen de faydanın ve zararın sadece kendisinden olan Allah subhanehu ve teala yücelt ey Muhammed. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Burada neyi anlıyoruz? Allah subhanehu ve teala daha geliş anında müşrik toplumla peygamber arasında hiçbir ortak nokta bırakmamıştır. Hiçbir ortak nokta bırakmamıştır. Hani bugün işte diyalog adı altında müşriklerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla ortak ilkeler arayıp da bu ortak ilkeler üzerinde birleşmeye çalışan insanlar var ya. Zaten peygamber gelir gelmez yani la ilahe illallah dediği zaman onlarla olan bütün yollarını ne yapmıştı? Bütün yollarını ayırmıştı. Ondan dolayı bu toplumda peygambere ne demişti? اَجَعَلَ الْعَالِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ حُجَبٌ. Bu Muhammed'e ne olmuş? Bu bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı? Bu çok şaşılacak bir şeydir diyorlardı. Daha ilk geldiği günden müşrik toplumu şaşırtmıştı peygamber aleyhissalatü vesselam. Yaptıkları yani peygamber onlarla aralarında ortak bir nokta ne yapmıyordu? Ortak bir nokta aramıyordu. Ki bu merhaleyi inşallah Medine dönemini anlatırken daha güzel göreceğiz. Şeyle terlikle namaz kılın diyordu peygamber, Yahudilere muhalefet edin. Öyle değil mi? Sakalınızı uzatın, müşriklere, Yahudilere muhalefet edin. Ondan sonra bu birinin üzerinde elbise görüyordu, bu elbise müşriklerin diyordu. Bunu bir daha şey yapma, bunu bir daha giyme. Öyle değil mi? Onlara ait olan ne varsa hem geldiği anda, yani bu sadece davetin sonraki aşaması değil. Hem geldiği anda hem geldikten sonra peygamber aleyhissalatü vesselam kendi yandaşlarıyla onların arasında bu noktaya ciddi bir ne getirmiştir? Gözle görülebilir bir fark getirmiştir. Daha sonra Allah subhanahu wa ta'ala peygamberine diyor, قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Elbiseni de temiz tut ey Muhammed. Yani elbiseni temiz tuttan kasıt burada maddi temizlik de olabilir, manevi temizlik de olabilir. Yani sen onların yaptığı gibi kendini şirke bulaştırma. Sen onların yaptığı gibi şirkin içerisinde durma. Tabi burada da biz neyi anlıyoruz? Eğer biz bunu ki nasrın zahiri de şeyi gösteriyor, bunun maddi temizlik değil de manevi temizlik olduğunu gösteriyor. Yani sen tevhid, elbiseni tevhid üzerine tut. Kendini tevhid üzerine tut. Şirk üzerine tutma. Daha Peygamber aleyhissalatü vesselam gelir gelmez hiçbir şey bilmeden, öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala tevhidi öğretiyor peygambere. Daha hiçbir şey bilmeden Peygamber aleyhissalatü vesselam peygambere tevhidi öğretiyor. Kendisini yüceltmesini, müşriklerden, şirkten kendini temizlemesini ve ne diyor? Ve ruh tefahcur ve kötülüklerden, pisliklerden de ne yap? Kötülüklerden, pisliklerden de uzak dur. Ve bu ayetlerle beraber Allah subhanehu ve teala peygambere ne diyor? Ve li rabbike tasbir. Ve diyor bununla beraber de Rabbin için ne yap? Rabbin için sabret. Burada yine biz neyi anlıyoruz? Bu davetin fıtratı, bu davetin tabiatı eğer gerçekten davetçi peygamberin getirdiği davayı getirirse sabretmesi gerekecek şeyler başına gelecektir mutlaka. Hazreti Lokman hakim olan yani hikmetle hareket eden Allah'ın kendisini Kur'an-ı Kerim'de övdüğü Lokman oğluna ne diyordu? Ya buneyye akimis salah. Öyle mi? Ya buneyye akimis salata ve emur bil ma'rufi ve enha anil münkeri ve sabir ala ma asabek. Ey oğlum namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten nehyet, hemen ardına diyor sana isabet eden musibetlere de ne yap? Sana isabet eden musibetlere de sabret. Demek ki toplumlara davetle gelen, toplumlara hakkı anlatan, emri bil maruf yapan insanların mutlaka başlarına sabredecekleri bir şeyler ne olacaktır? Gelecektir. Zaten eğer biz kulsak, biz Allah subhanehu ve teala bu nefsi satmışsak da وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ muhakkak ki biz sizi belaya uğratacağız. Bir şey مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani mutlaka hiç kendi kendinizi kandırmayın. Biz sizi ne yapacağız? Biz sizi mallardan, canlardan, nefislerden, meyvelerden kısaltmakla, azaltmakla biz sizi mutlaka ne yapacağız? Biz sizi imtihan edeceğiz. İşte bu ayetlerle Allah subhanehu ve teala'nın Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şöyle uyandırmasıyla ve ona bu dinin kıyam dini olduğunu göstermesiyle, müşriklerden beraati emretmesiyle, Rabbini yüceltmesini emretmesiyle ne oluyordu? Peygamber için artık gizli davet dönemi başlıyordu. İşte inşallah Allah kısmet ederse bu gizli davet döneminin içerisinde olan olayları ve özelliklerini de bir sonraki derste ne yaparız? Fazla uzatmayalım. Bir sonraki derste anlatırız. Ta ki bu dönem nereye kadar sürecekti? فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَاَوَيَا وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ. Ey Muhammed sen yakın olan akrabalarını uyar. Veyahut da Allah subhanahu ve teala diyor ki ey Muhammed müşriklerden yüz çevir ve emrolunduğun şeyi çatlatırcasına insanlara ne yap? İnsanlara emrolunduğun şeyi ulaştır diyordu. Ve gizli davet aşaması bitiyordu. İnşallah bu kısmı da yani gizli davetin özellikleri kısmını da gelecek hafta ne yaparız? Gelecek hafta Allah kısmına ederse anlatırız. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.